Ayrım 10.
Panik nöbetlerinin geleceği beklentisiyle bağlantılı olmayıp değişik yaşantılara bağlı olarak hissedilen, gerçekçi olmayan yoğun bunaltı, korku ve endişedir. Bu tür yaygın anksiyetede de pek çok fiziksel belirti hissedilebilir. Örneğin kaslarda gerginlik, titreme, ürperme, yerinde duramama, nefesin tıkanıyor gibi olması, çarpıntı, ağız kuruluğu, terleme, mide bulantısı, ishal, sık idrar yapma, konsantrasyon güçlüğü, irritabilite gibi değişik fiziksel duyumlar ve belirtiler yaşanabilir. Bu tip anksiyeteye eşlik eden düşünceler kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte baş edemeyeceği diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirileceği inancı ya da bedensel işlevlerle ilgili endişeler sıklıkla görülmektedir. Bu iki tip anksiyetenin tedavilerinde farklılaşan noktalar bulunduğundan bazen hastalara her iki tip anksiyete için önerilen tedavi modelleri uygulanabilir. Bilişsel modele göre anksiyete. Bilişsel modele göre kişilerin anksiyete, kızgınlık veya umutsuzluk gibi olumsuz duygular yaşamalarının en önemli nedeni olayların kendisi değil, kişilerin bu olaylarla ilgili beklentileri ve getirdikleri yorumlardır. Bilişsel modelin en can alıcı noktası budur. Anksiyeteye yol açan yorum ya da düşünce ise algılanan fiziksel ya da psikolojik tehlike ile ilgilidir. Günlük hayatta objektif olarak tehlike taşıyan pek çok durumla karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda kişilerin tehlike ya da tehdit ile ilgili algıları gerçekçidir. Ancak bilişsel modele göre anksiyete durumunda insanlar sistematik olarak var olan tehlikeyi olduğundan daha da abartılı olarak değerlendirirler. Bu tür abartılı değerlendirme sonunda otomatik ve refleks olarak anksiyete programını aktive ederler. Anksiyete programı, evrimsel geçmişimiz sonunda kazandığımız ve kişisel deneyimlerle geliştirdiğimiz gerçek bir tehlike karşısında gelebilecek zarardan korunmayı amaçlayan bir dizi tepkiyi içerir. Aslında bu insanların pek çok canlı ile paylaştığı ortak bir özelliktir. Anksiyete programı aktive olduğunda, 1. Kaçmak ya da mücadele etmek için otonomik uyarılmışlık düzeyinde değişiklik gözlenir. 2. Sürdürülmekte olan davranışta inhibisyon olur ve 3. Olası tehlike kaynakları seçici dikkatle gözden geçirilir. Gerçek tehlike kaynaklarının olduğu ve insan hayatını tehdit eden ilkel bir çevrede, örneğin vahşi bir hayvanla karşılaşıldığında, anksiyete programı, kaçmak ya da savaşmak için organizmayı hazırlayarak hayatta kalmayı kolaylaştırır. Modern yaşam koşullarında da gerçek bir tehlikenin olduğu zamanlarda, örneğin hızla üzerimize gelmekte olan bir kamyon karşısında anksiyete programı benzer bir işlevle kaçmamızı ve hayatta kalmamızı sağlar. Ancak anksiyete programı gerçek bir tehlikenin olmadığı durumlarda sadece yanlış yorumdan dolayı aktive olduğunda işlevselliğini kaybeder. Hayatımızı kurtarmak yerine bu sefer kısıtlayıp zorlaştırır. Örneğin, anksiyeteye bağlı el titremesi, kontrolün kaybedilebileceğinin işareti olarak yorumlanıp daha da fazla titremeye yol açabilir. Algılanan tehlike ve anksiyete belirtileri arasında böyle karşılıklı bir ilişki olduğundan, bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımında anksiyetenin somatik, davranışsal ve bilişsel belirtileri ilgili korkularını ele almak gerekmektedir. Bilişsel modele göre düşünce biçimleri. Bilişsel modele göre iki tip hatalı düşünce biçiminden söz etmek mümkündür. Olumsuz otomatik düşünceler ve işlevsel olmayan sayıltılar. Olumsuz otomatik düşünceler, kişinin anksiyeteli olduğu belirli durumlarda var olan düşünceler ve hayallerdir. Örneğin, başkalarının kendisiyle ilgili değerlendirmelerine aşırı derecede önem veren bir insan, bir grup dinleyici karşısında konuşma yaparken, "Benim ne kadar sıkıcı olduğumu düşünecekler" şeklinde olumsuz otomatik düşünceye sahip olabilirler. İşlevsel olmayan sayıtlar ise kişilerin kendileri ve yaşamla ilgili sahip oldukları genel inançlar ve kurallardır. Bu sayıtlar kişileri belirli durumları olumsuz ve işlevsel olmayan biçimde yorumlamaya hazır hale getirebilirler. Örneğin, benlik değeri tümüyle başkalarının kendisiyle ilgili değerlendirmelerine dayanan bir insanın herkes tarafından sevilmediğim sürece ben bir hiçim şeklinde sayıltısı olabilir. Bu sayıltı nedeniyle dinleyici topluluğundan aldığı her türlü geri bildirimi insanlar ne kadar sıkıcı olduğumu düşünüyorlar biçiminde yorumlayabilir. İşlevsel olmayan sayıltılar ve kuralların ilk yıllarından itibaren öğrenme ile kazanıldığı ve bunları aktive eden bir olay olmadığı sürece sessiz kalabildikleri ileri sürülmektedir. Örneğin 36 yaşında bir erkek hastanın "yaptığım her işte başarılı olmalıyım, yoksa ben bir hiçim" şeklindeki sayıltısı maddi açıdan cazip ancak oldukça fazla sorumluluk gerektiren bir iş teklifi karşısında aktive olmuş ve başarısızlık korkusu nedeniyle hasta bir yıldan beri bu işe geçip geçmemekte karar veremediğini bildirmiştir. Yaygın anksiyetenin bilişsel modeli. Bilişsel modele göre insanlar kendileri ve yaşamla ilgili inançları nedeniyle pek çok durumu tehdit olarak algılamaya yatkın oldukları için yaygın anksiyete yaşarlar. Yaygın anksiyete ile ilintili olabilecek işlevsel olmayan sayıltılar veya inançlar kişiden kişiye çok farklılık gösterebilir. Ancak en yaygın olarak ortaya çıkan inanç ve sayıltılar kabul görme, rekabet, sorumluluk, kontrol ve anksiyete belirtilerinin kendileriyle ilgilidir. Kabul görme ile ilgili sayıltılara örnek olarak sevilmediğim sürece ben bir hiçim. Eleştiri alırsam bu tümüyle reddedilmek demektir. Başkalarını her zaman memnun etmeliyim gibi düşünceler verilebilir. Rekabet ile ilgili olarak hayatta sadece kazananlar ve kaybedenler vardır. Eğer bir hata yaparsam bu tümüyle kaybettiğim anlamına gelir. Her şeyi mükemmel yapmalı ve her şeyle baş edebilmeliyim. Eğer bir insan bir alanda başarısızsa bu tümüyle başarısızlık sayılır gibi düşünceler örnek oluşturabilir. Kontrolle ilgili olabilecek sayıltılara örnek olarak sorunlarımı çözebilecek tek kişi benim, her zaman kontrollü olmalıyım düşünceleri verilebilir. Anksiyete belirtilerinin kendisiyle ilgili sayıltılar için her zaman gevşek ve rahat olmalıyım, hiçbir zaman gerginlik hissetmemeliyim. Kaygı belirtileri göstermek başıma gelecek en kötü şeydir gibi örnekler verilebilir. Kişi bir kez yaygın anksiyete geliştirdiğinde anksiyetenin sürmesine yol açan dikkat ve davranışla ilgili bazı değişiklikler oluşur. Tehdit gibi algılanan ortamlarda olası tehdit işaretleri seçici dikkatle gözden geçirilmeye başlanır. Örneğin bir grup karşısında konuşma yaparken anksiyete hisseden bir insan her topluluk karşısına çıkışında insanların yüz ifadelerine bakmaya başlar. Dinleyicilerden birinin camdan dışarıya baktığını görse, "İnsanlar benim ne kadar sıkıcı olduğumu düşünüyorlar" şeklinde bir yorum yapabilir. Yaygın anksiyete hastaları tutarlı kaçınma davranışları geliştirmemiş olabilirler. Ancak yine de bu olumsuz inançların sürmesini sağlayan davranışları olabilir. Örneğin yayınlanan her makalesinin mükemmel olması gerektiğine inanan bir akademisyen en iyisini hazırlayamayacağı düşüncesiyle makale yazmayı sürekli erteleyebilir. Bir süre sonra bu erteleme süreci kendi başına bir anksiyete kaynağı haline dönüşebilir. Bu sefer yeteneklerini sorgulamaya başlayıp hiçbir şey üretemediğini görünce "ne kadar yeteneksizim" diye düşünüp kendisini daha da kötü hissedebilir. Benzer şekilde sosyal ortamları anksiyete yaratan durumlar olarak değerlendiren bir insan konuşmaları izleyebilir ama sohbete katılmaz. Kendisi pek konuşmadığı için grup tarafından sohbet içine çekilmeyeceğinden korkusunun yersiz olduğunu görme fırsatı da bulamaz. Bir önceki vakada aktarılan hastanın bir yıl süreli iş teklifine karar verememesi de başarısız olursam korkusu ve mutlaka başarılı olmalıyım düşüncesi nedeniyle yapılan ertelemeyi örnek olarak gösterilebilir. Paniğin bilişsel modeli. Bilişsel modele göre insanlar pek çok bedensel duyumu katastrofik biçimde yorumlama eğiliminde oldukları için panik nöbetleri geçirirler. Yanlış yorumlanan bedensel duyumlar genellikle çarpıntı, halsizlik gibi normal anksiyete tepkileridir. Bu nedenle duyumlar hemen gelmekte olan ruhsal ya da fiziksel bir felaketin habercisi olarak yorumlanır. Örneğin hissedilen hafif bir çarpıntı kalp krizinin ve ölümün işareti olarak algılanabilir. Veya kişi aklına gelen garip düşünceleri kontrolünü kaybedeceği ve delireceği biçiminde yorumlayabilir. Pek çok uyaran panik atağı başlatabilir. Bu uyaranlar dışsal olabilir. Örneğin daha önce nöbet geçirilmiş bir mekanın görüntüsü nöbet başlatabilir. Ancak genellikle atağı başlatan içsel uyaranlar, düşünceler, imajlar ya da bedensel duyumlardır. Bu uyaranlar tehdit olarak algılandığında değerlendirme ve yorumlama süreci gelişir. Anksiyeti uyandıran belirtiler katastrofik biçimde yorumlandığında ortada gerçek bir tehdit varmışçasına bedensel tepkilerde artış ortaya çıkar. Anksiyete tepkilerinin artmasıyla kişi katastrofik yorumunun doğru olduğunu düşünmeye başlar. Örneğin hafif bir çarpıntıyı kalp krizi geçireceğim diye yorumlayan bir insanın bu düşünceyle çarpıntısı artmaya başlar. Çarpıntının artması kişinin yorumunun doğru olduğu inancını arttırır. Anksiyete belirtileri gittikçe daha da artar, böylece bir kısır döngü oluşur. Panik nöbetleri geçiren 34 yaşındaki bir kadın hastanın ilk atağı yaptırdığı bir enjeksiyondan sonra başlamıştı. Enjeksiyon yapıldıktan hemen sonra hasta ilacın prospektüsünü okumaya başlamış ve muhtemel yan etkilerin kendisinde de olabileceğini düşünmüş. Bu sırada hissettiği hafif bir çarpıntı ile yan etkilerin ortaya çıkmakta olduğuna karar vermiş. Bu düşüncesi çarpıntısını artırmaya başlamış, nefes alamadığını hissetmiş. Bedensel belirtilerdeki artma nedeniyle ölmek üzere olduğuna karar vermiş ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılmış. Oysa ki acil serviste yapılan muayenesi sonunda düşünüldüğü gibi ilacın yan etkisi olmadığı, sadece panik nöbeti geçirdiği bildirilmiş. Kişiler bu şekilde pek çok bedensel duyumu katastrofik biçimde yorumlamaya başladıktan sonra iki ayrı süreç gelişir. Kişiler duyumlarından tedirgin oldukları için beden duyumlarını sürekli gözden geçirmeye başlarlar. Dikkatleri kendi bedenlerine yoğunlaştığından pek çok insanın fark etmediği duyumlar bile onların dikkatini çekmeye başlar. Böylece gerçek bir fizyolojik rahatsızlıkları olduğuna iyice inanırlar. İkinci olarak kişilerin panik nöbetlerinden korunmak için geliştirdikleri kaçınma davranışları sayesinde katastrofik yorumları gitgide pekişir. Örneğin kardiyolojik bir sorunu olduğuna inanan bir kişi kendisini yormaktan kaçınmaya başlar. Yorucu işlerden kaçınarak kalp krizini önlediğini düşünür. Böylece kardiyolojik bir sorunu olmadığını görme şansını hiçbir zaman bulamaz. Benzer şekilde A.C'de ilaçların kendisine dokunduğunu düşündüğünden şiddetli bir diş ağrısı çekmesine rağmen ağrı kesici ve antibiyotik almayı reddediyor, anestezi yapılacağı için diş tedavisini erteliyordu. Bu tür kaçınma davranışları nedeniyle ilaç alerjisi olduğuna inanç gitgide daha da pekişmişti. Değişik panik türleri. Bazı panik nöbetleri artan anksiyete düzeyini takiben gelişirken bazıları ansızın ortada bir neden yokken ortaya çıkabilir. Her iki durumda da yanlış yorumlanan bedensel duyumların nöbetleri başlattığı düşünülür. Yükselen anksiyete düzeyini takip eden nöbetlerde algılanan bedensel duyumlar genellikle anksiyete ile ilgilidir. Anksiyete düzeyinin yükselmesi nöbetin geleceği düşüncesine bağlı olabileceği gibi tamamen farklı bir nedenden dolayı da olabilir. Örneğin birisiyle yapılan bir tartışma sonunda yükselen anksiyete belirtilerin yanlış yorumlanması sonucu nöbete dönüşebilir. Ansızın ortada bir neden yokken oluşan nöbetlerde ise yanlış yorumlanan duyumlar başka duygularla ilintili olabilir. Örneğin heyecanlanma, sevinme veya kızgınlık gibi. Ya da anksiyeden tamamen bağımsız durumlarla bağlantılı olabilir. Örneğin aniden ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi ya da fazla içilen kahveye bağlı çarpıntı da panik nöbetlerini başlatabilir. Bu gibi durumlarda kişiler nöbeti başlatan bedensel duyumla bunu takip eden panik nöbetini ayırt edemedikleri için ortada bir neden yokken aniden nöbetin geliştiğini düşünürler. Nöbetin oluşması için bir neden bulamadıklarından dolayı gerçekten bir fiziksel rahatsızlıkları olduğuna inanırlar. Oysa bilişsel modele göre her iki tip nöbetin de başlaması için yanlış yorumlanan bedensel duyumlar bulunmaktadır. Değerlendirme. Tablo 1'de değerlendirme görüşmeleri sırasında ele alınması gereken başlıklar özetlenmektedir. Tablo 1. Değerlendirme görüşmelerinde ele alınacak konular. Her bir problem için. 1. A. Ortamın, B. Bedensel duyumların, C. Düşüncelerin, D. Davranışların detaylı araştırılması. 2. Problemin çıkma olasılığı yüksek ortamların listesinin çıkartılması. 3. Kaçınma davranışlarının belirlenmesi. 4. Problemi şiddetlendiren ya da hafifleten uyaranların listesinin çıkartılması. 5. Diğer insanların tutum ve davranışlarının araştırılması. 6. Problemle ilgili inancın değerlendirilmesi. 7. Problemin başlamasına ve sürmesine yol açan durumların araştırılması. Genel olarak değerlendirme görüşmesi o dönemde var olan sorunların kısaca tanımlanmasıyla başlar. Örneğin hasta, çoğu zaman kendimi yorgun hissediyorum. İş yerinde ve evde olduğum zamanlarda çok gerginim. İşteki gergin ortama ve insanlara dayanamıyorum gibi şikayetlerle gelebilir. Getirilen her bir problem için terapist detaylı bilgi almaya başlar. Detaylı bilgi alabilmek için hastanın en yakın zamanda yaşadığı ya da kendisi için en etkili olan örnek üzerinde konuşulur. Detaylı bilgi alabilmek için en sık sorulan sorular: tam o sırada neredeydiniz? Ortamla ilgili. Ne yapıyordunuz? Bedeninizde ne gibi değişiklikler hissettiniz? Bedensel duyumlarla ilgili. Kendinizi gergin, kaygılı hissettiğinizde tam o sırada aklınızdan ne geçiyordu? Düşünceler. Bu durumda ne yaptınız? Davranış. Ortamı terk ettiniz mi? Kaçınma. Etrafınızdaki diğer insanlar bu durumda ne dedi, ne yaptılar? Başkalarının davranışları. Yaşanan en son ya da en şiddetli örnek bu şekilde detaylı olarak araştırıldıktan sonra terapist bu örneğin diğer nöbetlerle benzer olup olmadığını sormalı ve eğer farklılaşan yönler varsa bunların neler olduğunu da öğrenmelidir. Daha sonra anksiyetenin ya da nöbetlerin yaşandığı ortamların bir listesi hazırlanır. Bunun için başka nerelerde bu durumu yaşıyorsunuz, hangi ortamlarda nöbet geçiriyorsunuz şeklinde sorular yöneltilebilir. Anksiyete bozukluklarında ele alınması gereken en önemli konulardan biri de kaçınma davranışlarıdır. Terapistin kaçınma davranışları ile ilgili olarak da detaylı bilgi alması gerekir. Bunun için kaygınız nedeniyle kaçtığınız ya da hiç girmediğiniz ortamlar var mı? Nöbet belirtileri ortaya çıktığında yaptığınız şeyler neler ya da belirtiler ortaya çıktığı anda bunlardan kurtulmak için ne yapıyorsunuz? Örneğin bayılacağınızı düşündüğünüz zaman bayılmamak için ne yapıyorsunuz gibi sorular yöneltilebilir. Belirtileri daha da şiddetlendiren ya da hafifleten uyaranları anlayabilmek için terapist şu tip sorular yöneltebilir. Hangi durumda sıkıntılarınız daha da şiddetlenir? Ya da hangi durumda belirtiler hafifler? Belirtilerin ortaya çıkmasını kolaylaştıran ya da şiddetlendiren şeyler dikkatinizi çekti mi? Kişinin geliştirdiği ikincil kazançların olup olmadığını anlayabilmek için ya da tedavi sırasında tedavi ilkelerine aykırı davranabilecek hasta yakınlarının olup olmadığını öğrenmek amacıyla hasta için önemli kişilerin eş, anne, baba, arkadaş vesaire nasıl davrandıklarını, soruna karşı tutumlarının ne olduğunu bilmek gerekir. Bunun için eşiniz bu sorun hakkında ne düşünüyor, bu durumda eşiniz ne yapar gibi sorularla diğerlerinin soruna nasıl yaklaştıkları araştırılabilir. Terapi sırasında sorunla ilgili bazı inançlar, tedavinin başarısını güçleştirebileceği için hastanın sorunu ile ilgili inançları da soruşturulmalıdır. Örneğin, hastalığın nedeni doğaüstü güçlere bağlanıyorsa ya da panik atağı geçiren bir insan, sakin düşündüğü zamanlarda da tansiyon ya da kalp hastası olduğuna kesinlikle inanıyorsa, tedavi ile ilgili değişim sağlamak güçleşir. Bu nedenle, bu sorun sizce neden kaynaklanıyor olabilir gibi sorularla hastanın sorunu ile ilgili inançları araştırılmalıdır. Son olarak da sorunun ilk ne zaman başladığı, şu anda ne durumda olduğu soruşturulmalıdır. Böylece tetikleyici ve hastalığın seyrini etkileyen faktörler ortaya çıkarılmalıdır. Değerlendirme görüşmeleri genellikle tek bir oturuma sığmayabilir. Hatta bilişsel davranışçı tedavilerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığını anlamak amacıyla değerlendirme tedavi sonuna kadar sürer. Değerlendirme yapabilmek için görüşmeler arasında ev ödevlerinden de yararlanılabilir. Hastadan şekil 1'de görüldüğü gibi haftalık çizelgeler doldurulması istenmelidir. Tarih 2-5-1995. Durum: hasta arkadaşımı ziyaret ettim. Fizyolojik belirti ve şiddeti: başımda uyuşma 9, ellerimde titreme 7, başımda ağrı, basınç hissi 10. Düşünce: arkadaşım beyin kanaması geçirmiş, felç olmuş. Ya ben de geçirirsem, başımdaki uyuşma hissi tansiyonumun yükseldiğini gösteriyor. Bu gidişle beyin kanaması geçirebilirim. Eğer ben de felçli olarak kalırsam, çoluğuma çocuğuma kim bakar? Tarih 3-5-1995. Durum: arabada kırmızı ışıkta beklerken. Fizyolojik belirti ve şiddeti: baş dönmesi 5, başımda uyuşukluk hissi 7, boyun kaslarında gerginlik hissi 3. Acaba tansiyonum mu yükseliyor? Arabada benden başka kimse yok. Beyin kanaması geçirirsem acaba bana yardım edecek biri bulunur mu? Daha da kötüleşiyorum. Acaba yoldan geçen birileri bana yardım eder mi? Yoksa arabanın içinde öleceğim. Çizelgelerin doldurulması ve kayıt tutulması bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımında oldukça önemlidir. Her şeyden önce kayıtlar sıkıntı anında doldurulacağı için unutma olasılığını azaltıp daha güvenilir bilgi edinilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca hastaların o zamana kadar fark etmedikleri düşünce, imaj ya da bedensel duyumlarına dikkat etmelerini sağlayarak tedavide ele alınması gereken noktalara ışık tutacaktır. Örneğin pek çok hasta kaygılı olduğunda ya da nöbet sırasında aklından nelerin geçtiğini bilmeyebilir. Ama kayıt tutarken ne düşünüyorum, aklımdan ne geçiyor diye kendisine sorarak sorunu sürdüren düşünce ve inançları ortaya çıkartabilir. Benzer şekilde pek çok hasta anksiyetenin en yoğun olduğu dönemdeki bedensel belirtileri anlatıp öncü bedensel duyumlarının farkında olmayabilir. Böyle bir kayıt tutması istendiğinde, anksiyete düzeyi fazla yükselmeden önceki belirtilerin de farkına varması, böylece anksiyeteyi şiddetlenmeden kontrol altına alması kolaylaşır. Bütün bu detaylı bilgiler tedavi programı oluşturulurken kullanılacak tekniklerin seçiminde yol gösterici olacaktır.